Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kerim ve Meali Sebe suresinin 46 ila 49. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sadakallahul aliyyul azim.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, size bir tek öğüt veriyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kıyam etmeniz, sonra düşünmeniz, sizin sahibiniz veya arkadaşınız olan peygamber de hiçbir delilik yoktur. O sizi şiddetli bir azabın öncesinde yalnızca uyarıp korkutandır. De ki, ben sizden bir ücret istemişsem artık o sizin olsun. Benim ecrim, ücretim yalnızca Allah'a aittir. O her şeyin üzerinde şahit olandır. De ki, hiç şüphesiz benim Rabbim hakkı batılın beyni üstüne fırlatıp çarpar. O Allah gaybleri bilendir. De ki, hak geldi, batıl ise ne bir şey ortaya çıkarabilir ne de geri getirebilir.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı
Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 10 Behmen 1403 Hicri Kameri 28 Recep 1446 ve Miladi 29 Ocak 2025 Çarşamba. Bu sabahki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bültenlerinin ardından Tarihten Bir Yaprak ünlü hekim İbn Sina podcast'ı adlı programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketan'ın sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce özetler. Tüm General Musevi, İran ordusu modern savaşlar için yeni teknolojilere sahip. İran ordusu kara kuvvetlerinin yapay zeka ve robotik alanındaki çalışmalarına vurgu. İrevan'ı İran terörizmi mücadeleyi olan varlığını sürdürüyor. Irakçının Trump'a yönelik ayrı alaycılığının İsrail medyasının yansıması. İran Çin'in yeni yerini kutladı. Şimdi haberler. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi İslam İnkılabı'nın zaferiyle başlayan direniş hareketi akıl ve imanı kullanarak Müslüman ve hatta gayrimüslim milletlere uyandırmayı başardı ve Siyonist rejimi Gazze ve Lübnan karşısında dirize getirdi dedi. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamine'yi İslam peygamberinin Bisetine yıldırımında hükümetin 3 erk başkanları, nizamdan bazı yetkili İslam ülkelerinden büyükelçiler ve halkın çeşitli kesimleriyle bir araya geldiği görüşmede, Bisetin sürekli ve kalıcı bir süreç olduğunu ve insan toplumları, özellikle Müslümanlar için en önemli dersinin düşünsel ve algısal dönüşüm yaratmak için akıl ve inancın kullanılması olduğunu belirtti. Parsude'ye göre Ayetullah Hamine'yi İran milletine, İslam ümmetine ve dünyadaki tüm özgürlük sever ve özgür insanlara Biset Bayramı vesilesiyle tebrik ederek, bugünkü dünya olaylarına rasyonel bir bakış açısının herkes için özellikle büyük ve İslami İran yetkileri için önemli olduğunu belirtti. İslam devrim lideri sömürgecilerin insan toplumlarını yağmalama yaklaşımını şöyle açıkladı. Sömürgeciliğin tarihi 3 aşamadan oluşur. Doğal kaynakların yağmalanması, kültürel yağma ve asil kültürlerin tahribi ve milletlerin ulusal ve dinsel kimliğinin yağmalanması ve gaspı ve bugün dünyanın güçlü ve şeytani aygıtları sömürgeciliğin 3 aşamasını da milletlere dayatmaktadır. Amerikan hükümetinin emperyalist ve sömürgeci güçlerin ön saflarında yer alan ve dünya finans güçlerinin etkisi altındaki bir hükümet olarak nitelendiren Ayetullah Hamine'yi, büyük finansal karteller her gün ulusların kimliğini ve çıkarlarını değiştirmek ve sömürgeci nüfuzlarını genişletmek için komplo kuruyorlar ve Kur'an'a göre onlar size sıkıntı veren her şeyi severler dedi. İslam devrim lideri şöyle devam etti. Amerika Kongre üyelerinden binlerce çocuğun parçalanmasının katili ve failini alkışlaması ve onu teşvik etmesi veya 300 yolcusu bulunan İran yolcu uçağını düşüren Amerikan gemisinin kaptanına takdir madalyası vermesi, onların diplomasi gülümsemeleri ardında gizlenen kötü iç benliklerinden, düşmanlıklarından, kinlerinden örnekleridir ve bu gerçekleri gözlerimizi açmalıyız. Küresel çatışmalarda uyanıklığı vurgulayarak mevcut direniş hareketini Nebevi Bisset'in bir özeti ve İran-İslam devrimine dayanan bir hareket olduğunu belirten Ayetullah Hamine, Gazze'nin muhteşem zaferine atıfta bulunarak şöyle buyurdu. Bu küçük ve sınırlı alan, tepeden tırnağa silahlanmış ve Amerika'nın tam desteğine güvenen Siyonist rejimi dize getirmeyi başardı ve bu zafer aklı ve imanı kullanmaktan, gönlünü Allah'a bağlamaktan, Allah'ın yüceliğine inanmaktan gelir. İslam İnkılabı rehberi Şehit Nasrullah'ın kaybına rağmen Hizbullah'ın gururlu direnişini günümüzde direnişin parlak tezahürlerinin bir başka örneği olarak niteledi ve şöyle buyurdu. Lübnan Hizbullah'ı bitmediğine göstermekte kalmadı. Hatta bazı durumlarda Siyonist rejime karşı daha da büyük bir motivasyon ile dik durduğunu gösterdi. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Genel Komutanı Tuğgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, İran ordusunun yeni nesil savaşlar için modern teknolojilere sahip olduğunu belirtti. Sabun Teslim Haber Ajansı'na dayandırdı. Haberine göre Tuğgeneral Musevi, Batı İran'da düzenlenen kara kuvvetlerinden güvenlik taarruz ve hareketlilik tatbikatında konuşarak her askeri gücün gelecekte karşılaşabileceği her türlü tehdide karşı her zaman tam hazırlıklı olması gerektiğini ve bu doğrultuda İran Kara Kuvvetleri'nin yeni nesil savaşlarda modern teknolojilerden yararlanma hedefiyle Doğu ve Batı İran'da iki tatbikat düzenlediğini söyledi. Komutan Musevi mikro, hava araçları, insansız hava araçları, robotlar ve uzaktan komandolu çeşitli araç ve teçhizatın kullanılmasının İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Kara Kuvvetleri'nin yeni nesil ve gelecekteki savaşlar için maksimum hazırlık seviyesini elde etmek, korumak ve geliştirmek amacıyla sergilediği ve kullandığı yeteneklerin sadece bir kısmı olduğunu belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Kara Kuvvetleri'nin batı bölgesinde düzenlenen iki aşamalı tatbikatında kara havacılığı helikopterlerinin hazır olma seviyesinin yanı sıra 55. Hava İndirme Tümeni'nin hava taşımacılığı ve paraşüt ile atlama operasyonları ve ayrıca mikro hava araçlarının keşif ve savunma uçuşları değerlendirildi ve uzmanlar tarafından incelendi. İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı, İran ordusunun robotik, yapay zeka ve elektronik harp alanlarında önemli ilerlemeler kaydettiğini ve ülkenin güvenliğini sağlama konusunda tam bir hazırlık içinde olduğunu belirtti. İran'ın haberine göre Tuğgeneral Muhammed Bakri, İran'ın batısındaki büyük çaplı askeri tatbikatın ana aşamasında ordu birlikleriyle bir araya gelerek İran ordusunun yeni savaş teknolojilerini benimsemesinden duyduğu memnuniyetini diri getirdi ve İran ordusunun hem saldırı hem de savunma konularında yüksek bir hazırlık seviyesine sahip olduğunu ve düşmana karşı her türlü duruma hazırlıklı olduğunu vurguladı. Komutan Bakri tatbikatın devam etmesinin önemine işaret ederken, İran'ın elektronik harp alanında gerekli hazırlığa sahip olduğunu ve ordunun halkın güvenliğini en iyi şekilde sağlayacağına dikkat çekti. Bakri, İran Kara Kuvvetleri'nin iki aşamalı tatbikatında helikopterlerin yanı sıra paraşüt birlikleri ve insansız hava araçlarının çeşitli operasyonlar gerçekleştirdiğini ve bu sayede hazırlık seviyelerinin ölçüldüğünü ifade etti. Bakire tatbikatının mesajının İran Silahlı Kuvvetleri'nin temel görevinin ülke ve halkın güvenliğini sağlamak olduğunu ve İran'ın elektronik harp de dahil olmak üzere her türlü tehdide karşı hazır olduğunu düşmana göstermek olduğunu, ayrıca İran halkına da güvenliklerinin sağlandığı mesajını verdiğini vurguladı. Birleşmiş Milletler'deki İran İslam Cumhuriyeti'nin daimi temsilcisi Tahran'ın terörizmle mücadeleye ve barışa teşvik etmeyi olan sürekli bağlılığını vurguladı. Sahabkarlarından Teslim Haber Ajansı'ndan nakden aktardığı habere göre Emir Said İrivani, Güvenlik Konseyi'ne yazdığı mektupta münafıklar terör örgütü gibi terörist grupların işlediği suçlara değinirken İran'ın terörizmle mücadele ve bölgesel barış ve istikrarı sağlama konusunda uluslararası hukuk çerçevesindeki taahhütlerine bağlı kalmaya devam edeceğini belirtti. İrevan'ı İran İslam Cumhuriyeti'nin sadece terörizmle mücadelede öncü olmadığını, aynı zamanda 1979 İslam devriminden bu yana terörizmin başlıca kurbanlarından biri olarak ağır bedeller ödediğini söyledi. İrevan'ı İran İslam Cumhuriyeti'nin devrimden bu yana yabancı aktörler tarafından desteklenen, terörist gruplar tarafından tasarlanan ve uygulanan amansız suikast, sabotaj ve saldırı eylemlerine maruz kaldığını ve bu şiddetli terör eylemleri sonucu bugüne kadar yaklaşık 23 bin masum İranlı kadın ve çocuk dahil olmak üzere hayatlarını kaybettiğini belirtti. İran'ın Birleşmiş Milletler temsilcisine göre İsrail rejimine bağlı terörist failler El-Kaide, IŞİD, Münafıklar Terör Örgütü, Komole, Pejak, Ceşhur Zulüm ve Cündü Şeytan gibi 30'dan fazla terörist grup son 40 yılda İran'da vahşi suçlara karışmış ve genellikle yabancı aktörlere mali, lojistik ve siyasi desteklerinden yararlanmıştır. İran'ın Birleşmiş Milletler temsilcisi Siyonist rejimin başkanının İran'a yönelik suçlamalarına yanıt olarak Güvenlik Konseyi'ne yazdığı mektupta bu asılsız suçlamaların İsrail rejiminin bölge ülkelerine yönelik yıkıcı faaliyetlerini gizlemeye yönelik kasıtlı bir girişimin parçası olduğunu açıkladı. Teslim Haber Ajansı'nın haberine göre İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve temsilcisi Emin Said İrivani, Siyonist rejimin devlet başkanından İran'a yönelik suçlamalarına yanıt olarak Güvenlik Konseyi'ne yazdığı mektupta bu asılsız suçlamaların İsrail rejiminin bölge ülkelerine yönelik uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini ve yıkıcı faaliyetlerini izlemeye yönelik kasıtlı ve sürekli bir çabanın parçası olduğunu söyledi. Mevcut yazışmalar İsrail rejim devlet başkanından bugün 27 Ocak 2025 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda düzenlenen Holocaust Anma Töreni'nde İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik asılsız ve kışkırtıcı suçlamalara yanıt olarak gönderilmektedir. İran İslam Cumhuriyeti bu apartheid rejimin Gazze şeridinde Filistin halkına karşı işlediği korkunç suçları uluslararası kamuoyundan gizlemekten başka bir amacı olmayan bu tür asılsız iddiaları kesin ve kararlı bir şekilde reddediyor. Bu asılsız suçlamaları İsrail rejiminin uluslararası hukuku da açıkça ihlal etmesine ve bölge ülkelerine yönelik yıkıcı faaliyetlerini gizlemeye yönelik kasıtlı ve sürekli bir çabanın parçasıdır. Bölgesel uluslararası barış ve güvenliğe yönelik asıl ve kalıcı tehdit şüphesiz İran değil, İsrail rejimidir. Bu asil rejimin insanlığa ve Filistin halkına karşı işlediği soykırım ve suçların ötesinde Siyonizm, Lübnan ve Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşı amansız saldırganlığını da sürdürüyor. Bu eylemler Birleşmiş Milletler şartının ve ilgili güvenlik konseyi kararlarının açık bir ihlalidir. Bu tür hukuka aykırı eylemler uluslararası hukukun açık bir ihlali olup zaten kırılgan olan bölgenin istikrarını daha da tehlikeye atmaktadır. Uluslararası toplum İsrail rejiminin dikkatlerini suçlarından ve yıkıcı faaliyetlerinden uzaklaştırmaya, bölgedeki barış ve istikrarı, adalet ve hesap verebilirliğe, yönelik küresel çabalara zarar vermeyi, yönelik kasıtlı çabalarına izin vermemelidir. Trump'ın Filistinlilerin başka ülkelere gönderilmesi yönündeki saçma açıklamalarına yanıt olarak İran Dışişleri Bakanı İsraillileri Grönland'e göndermenizi öneririm dedi. Trump'ın Gazze halkının da akıbetine ilişkin absürt açıklamaları ve Ürdün ile Mısır'a Gazze'lilere ülkelerine kabul etmeleri yönündeki talimatların ardından bu açıklamalara çok sayıda itiraz ve tepki geldi. İran'dan haberine göre İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı, Trump'ın sözlerine yanıt olarak Sky News'e verdiği röportajda ben Filistinliler yerine İsraillilerin Grönland'a gönderilmesini ve böylece bir taşla iki kuş vurulmasını öneriyorum dedi. Irakçı'nın ironi ve alaycılık içeren bu sözleri kısa sürede basında yer aldı ve İbranice yan yapan medyada geniş yer buldu. Irakçı'nın röportajına geniş yer veren Yediyot Aharonut gazetesi, konu Irakçı'nın Trump'a yaptığı teklifi ayırdı ve Irakçı'nın verdiği ilk röportajda Trump ile iktidara geldikten sonra bu şekilde dalga geçtiğini belirtti. Valla gazetesi İran Dışişleri Bakanı ile yapılan söyleşi haberleştirdi ve Irakçı'nın İsraillilerin Grönland'a nakledilmesine ilişkin sözlerini başlık olarak seçti ve İsraillilerin nakledilmesinin düşünülmesinin daha iyi olabileceğini yazdı. İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail rejiminin hamile Filistinli kadınların haklarından görmezden gelmesi ve bebeklerin hayatlarını tehdit etmesiyle ilgili bir rapor yayınladı. Raporda Siyonist rejimin Gazze şeridinde 15 ay boyunca sürdürdüğü savaş ve uyguladığı benzeri görünmemiş kısıtlamaların hamile kadınların ve bebeklerin hayatlarını tehdit ettiği belirtildi. İnsan Hakları Örgütü'nün raporunda ateşkesin devam etmesine rağmen Gazze şeridindeki doğum koşullarından ilişmedi ve İsrail rejiminin Birleşmiş Milletler Yardım ve Çalışma Ajansı için Filistinli mültecilere yardım ulaştırmasına engel olduğu vurgulandı. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Bekai yayınladığı bir mesajda Çin'in yeni yerini kutlarken iki ülke arasında güçlü dostluk bağlarının ilişkilerin daha da güçlendirmesinin de yol açacağını belirtti. Merhaba Ajansı'nın bildirdiğine göre İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Bekai, Çin'de yeni gelen başlaması münasebetiyle X platformunda yayınladığı bir kutlama mesajında Çin halkı ve hükümetini tebrik etti. Bekai kutlama mesajında Çin yeni yeri kutlu olsun, Çin halkı ve hükümetini tebrik ederim, zeka, bolluk ve refahın simgesi olan yılan yanında Çin halkına barış, refah ve mutluluk diliyorum ifadesini kullandı. 50. Uluslararası Arap Health 2025 Fuarı İranlı bilgi tabanlı ve yenilikçi şirketlerin katılımıyla Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde başladı. Sahabın istedanlaktan aktardığı haberi göre bu fuar İran'ın sağlık alanındaki yeteneklerini uluslararası arenada sergilemek ve sektördeki aktörlerle etkileşim kurmak için bir platform sağladı. Arab Health etkinliği, sağlık ve bakım sektöründeki yaklaşımları ve vizyonları dönüştürmek için ileri teknolojilerin bir araya geldiği bir ortam sunuyor. İran'ın 3 şehri İsviçre'nin Glan kentinde düzenlenen Ramsar Sözleşmesi Daimi Komitesi'nin 64. toplantısında sulak şehirleri olarak seçildi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem Necler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 10 Mehmen 1403, Hicri Kameri 28 Recep 1446 ve Miladi 29 Ocak 2025 Çarşamba. Müzik. 1386 yıl önce bugün Hicri Kameri 28 Recep 60 tarihinde İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kafilesi Kutsal Medine kentinden harekete başladı. O hazretin bu hareketi 15 Recep'te Muaviye'nin ölümü ve oğlu Yezid'in iktidara geçmesi üzerine gerçekleşti. O hemen Medine hükümdarından İmam Hüseyin bin Ali Aleyhisselam'dan kendisi için biat almasını veya o hazreti katletmesini istedi. Ancak Yezid'in fasık, günahkar ve sapık biri olduğuna vakıf olan o hazret biatten vazgeçti ve hanedanı ve birkaç yareni ile birlikte Medine'yi Mekke'ye doğru terk etti. İmam Hüseyin Aleyhisselam ve pak yarenleri Kerbela çölünde nihayet Yezidiler tarafından şehadete ulaştı. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 10 Behmen 1357 tarihinde din ulemasının Tahran Üniversitesi camisinde oturma eylemi başlatması ardından öğretmenler ve toplumun öteki kesiminden de bu eyleme büyük destek geldi ve onlarla dayanışma içinde olduklarını bildirdiler. Bu eylem İslam devrimi lideri rahmetli İmam Hümeyni'nin uzun bir sürgün hayatından sonra İran'a dönüşünün engellenmesi amacıyla Pehlevi rejiminin son başbakanı Bahtiyar tarafından ülke havaalanlarının kapatılması ardından başlatıldı. Ve eylemciler havaalanlarının açılarak imamın ülkeye girişinin engellenmemesini istemekteydi. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 10 Behmen 1363 tarihinde Amerika İran İslam Cumhuriyeti'ne dayatılan zorunlu savaş döneminde Irak'a 47 milyon dolar mali yardım yapmayı onayladı. Amerika savaş döneminde Irak'a askeri teçhizat açısından destek sağlamakla Basri rejime moral vermeye çalıştı. Amerika savaş sırasında İran'ın gizli stratejik bilgilerini Irak'a gönderiyordu ve Irak rejimini İran'daki hayati ve iktisadi tesislerine saldırmaya teşvik ediyordu. Savaş sırasında Amerikan firmaları Irak hükümetine teknoloji sistemleri vermekle bu rejimin bir çeşit kimyasal silah başta olmak üzere bazı silahları üretmesine yardımcı oldu. Dokuz yıl önce bugün Hicri Şemsi 10 Behmen 1394 tarihinde İranlı tanınmış ve deneyimli askeri komutanlardan Tümgeneral Muhammed Selimi vefat etti. İran İslam Cumhuriyeti'nin en eski komutanlarından olan Selimi, Kutsal Savunma döneminde rahmetli İmam Hümeyni'nin askeri danışma bürosu başkanı ve düzensiz savaşlar bilim komutanı gibi çok hassas sorumlulukları üstlenmişti. Ve Susengerd kentinin özgürleştirilmesi operasyona başlanmak üzere diğer operasyonlarda kilit rol üstlenmişti. Ve bu yüzden İslam devrimi lideri Ayetullah Hamenei'den Nesir adlı nişanı aldı. ...117 yıl önce bugün Hicri Kameri 28 Recep 1329 tarihinde Kafkasyalı şairlerden Tahirzade lakaplı Mirza Ali Ekber Sabır vefat etti. Hicri Kameri 1278 yılında Güney Kafkasya'daki Şirvan kentinde dünyaya gelen Sabır, İslam peygamberi ve o hazretin Ehl-i Beyti methinde şiirler yazdı. Dokuz yıl önce bugün Hicri Kameri 28 Recep 1337 tarihinde İranlı meşhur fakih Allame Yezdi lakaplı Ayetullah-ı Uzma Muhammed Kazım Tabatabay Yezdi Hakk'a yürüdü. İlk öğrenimini tamamladıktan sonra Irak'ın dini ilimler havzası Kutsal Necef Eşref kentine gitti ve orada Mirza-i Şirazi gibi dönemin önde gelen alimlerinden dersler alması sonucunda içtihat makamına ulaştı. Ardından dini ilimler konusunda ders vermeye başladı.
İran Radyo Podcast. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Çok da uzak olmayan bir geçmişte, gökyüzü sadece güzel ve iç açıcı bir manzara olmakla kalmayıp, aynı zamanda yıldızları insanların kaderini ve eylemlerini belirlemede çok önemli bir role sahipti. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Bin Yaşındaki Adam isimli yeni bir podcast serisiyle sizlerle birlikteyiz. Bu podcast serisinde İranlı ünlü bilim adamı ve hekim İbn Sina'nın yaşam hikayesini ele almak istiyoruz. Hep birlikte dinleyelim. Sizler de mutlaka birçok geceyi gökyüzüne bakarak, onun sonsuz yıldızlarını seyrederek geçirmişsinizdir. Gökyüzünün şeffaf ve aydınlık olduğu gecelerde, gökyüzü bambaşka ve ender rastlanan bir manzaraya bürünür. Maalesef bugünlerde büyük şehirlerdeki elektrik ışıklarının parlaklığı, duman ve toz birikmesi bizleri berrak gökyüzünün hoş manzarasını görebilmekten mahrum bırakmış. Geceleri çölde veya dağ eteklerinde gökyüzüne şöyle bir bakacak olursanız, yakın ve uzakta binlerce, hatta milyonlarca kırmızı, sarı ve beyaz yıldızların parladığını görebilirsiniz. Evet, çok da uzak olmayan bir geçmişte gökyüzü sadece güzel ve iç açıcı bir manzara olmakla kalmayıp, aynı zamanda yıldızları, insanların kaderi ve eylemlerini belirlemede önemli bir rolü bulunmaktaydı. Astrolog ve gökbilimcilerinin en önemli görevi, insanların işe başlamalarının ne zaman uygun olup olmadığını bilmeleri için, uğurlu ve kötü zamanları belirlemekti. Yıldızların gökyüzündeki konumu ve yan yana dizilişi, gece ve gündüzün hangi gününün hangi saatinin kötü, hangi saatinin uğurlu olduğunu gösteriyordu. Gökbilimciler, yıldızların tüm durumları arasında çok nadir görülen ve gerçekleşen bir durumu biliyorlardı. Bu durum, uğurlu ve tanınmış yıldızların çoğunun gökyüzündeki en iyi konumlarında bir arada olmalarıydı. Gökbilimciler böyle bir durumun bin yılda bir yaşanabileceğini belirtiyor. İran'daki Zertüşt takipçileri, bu durumun göklerin ve yerin yaratılışın ilk durumuyla aynı olduğu, her şeyin en güzel ve en iyi haliyle olduğu ve bu anların tekrarlandığı zamanlarda her olayın hayırlı ve uğurlu olacağını, bu sırada bir bebek dünyaya gelecek olursa hayırlı ve isminin kalıcı olacağını düşünüyorlardı. Bu bin yılın başlangıcının ne zaman olduğu, bu kutlu dönemde tüm dünyada sadece bir ünlünün doğduğunu ya da her bölgede bir ünlünün doğduğunu bilemiyoruz. Fakat şunu iyi biliyoruz ki bu hayırlı bin yıllardan biri Hicri Kameri 370 yılı Safer ayının 3. gününde yaşandı. Güneş, Ay, Venüs, Jüpiter ve daha birçok gök cisminin birlikte en güzel konumlarında olduğu bir günde. İşte öyle bir günde Doğu İran'ın bir köşesinde bir çocuk dünyaya geldi. Ve şimdi aradan 10 asırdan fazla bir süre geçmesine rağmen sıradan insanlar arasında öyle bir insanın dünyaya gelmediği, tüm büyükler, bilim adamları, hatta muhaliflerinin bile onun aklı ve zekasını methettiği bir çocuk dünyaya geldi. O, mutlu ve güzel bir hayat yaşamış. Hayatının büyük bir bölümünü izzet ve saygıyla geçirmiş. Ve nihayetinde de varlık ve şöhret içinde yaşamını yitirmiştir. Elbette onun ismi günümüz dünyasında yalnızca sıradan insanlarca değil, bilim adamları ve düşünürler tarafından da hala büyük bir onur ve saygıyla anılmaktadır. Bu uğurlu bebek dünyaya geldikten birkaç ay sonra annesi onu dünyayı görmesi için evin bahçesine götürdü. Güneş neredeyse batmak üzereydi. Çocuk yaşam bahçeden bakışları ve gülüşleriyle annesinin aklını başından almıştı. Genç kadın o sırada aniden namazını kılmadığını hatırladı. Farsça'da yıldız anlamında olan setare, bu dini görevi çok seviyor ve ilk kez namazını vaktinde kılmayı unutuyordu. O alelacele bebeğini oturduğu halının üzerine yatırıp, geri geri adımlarla bahçenin kenarındaki havuza doğru giderken bir yandan da el ve mimik hareketleriyle çocuğun ağlamaması için onu meşgul etmeye çalışıyordu. Havuzun kenarına geldiğinde kolundaki altın künyeyi abdest almak için çıkarıp yere bıraktı. Tam o sırada onlara doğru yaklaşan bir karganın sesinden paniğe kapıldı. Kenarında abdest almak için kıymetli altın bileziğini bırakıp koymuştu. Ama yaklaşan karganın örtüşüyle birden paniğe kapıldı. O namazını bitirmeden karganın gelip çocuğa bir zarar vermesinden korkarak bahçenin köşesinde duran kalburu alıp çocuğun üzerine dikkatle yerleştirdikten sonra namaz kılmaya başladı. Bebek kalburun altından etrafına dikkatlice bakınıyor, kargaların seslerinin geldiği yönlere doğru bakıyordu. Yavaş yavaş hava kararmaya başladı ve gecenin karanlığı çöktü ama hala kargaların sesleri duyuluyordu. Setare birdenbire abdest almak için çıkarıp havuz kenarına bıraktığı künyesini hatırladı. Hemen gidip bıraktığı yere baktı. Fakat orada yoktu. her ne kadar aradıysa da künyesini bulamadı. O gece, ertesi gün ve daha sonraki günlerde Setare her gün evin her köşesini aradıysa da o çok sevdiği bilekliğini bir türlü bulamadı. Sanki bir anda buhar olup uçmuştu. Setare bu gizemli olayı bir türlü unutamıyordu. Arada bir evin her köşesine bakınıyor, pişmanlık ve çaresizlikle başını sallayarak kendi kendine "Yazık oldu, annemin hatırasıydı" diye söyleniyordu. Setare'nin zeki ve akıllı bebeği her geçen gün büyüyor, güzelleşip daha da tatlılaşıyordu. Çok üstün bir zekaya sahip olan bebek gün geçtikçe büyüyor, güzelleşiyordu. Emekliyor, ayağa kalkıyor, yürüyor, dil açıp tatlı tatlı konuşuyor. Onun bu hızlı gelişimi, aklı ve zekası görenleri hayrete düşürüyordu. Setare künyesi kaybolalı tam 3 yıl olmuştu. Ki bir gün evin çatısından yükselen karga sesleriyle irkildi. Bu sesleri duyunca aniden kaybettiği künyesini hatırladı. Ve derinden bir ah çekerek yine "Yazık oldu, yazık oldu, annemden hatıraydı" diye söylenmeye başladı. Bu sözleri annesinden defalarca duyan meraklı çocuk tatlı bir dille ve ısrarla annesine sordu. "Anne, ne yazık oldu, yazık oldu" diyorsun. Setare yine derin bir ah çekerek bileğini gösterdi ve şöyle dedi. "Hiç, künyemi kaybetmiştim." Çocuk birden sevinç çığlıkları atarken mutluluktan dili tutulmuş bir halde annesinin elini işaret ederek şöyle dedi. "Sürekli eline taktığın o sarı kırmızı bileklik mi? Ben onun nerede olduğunu biliyorum." Annesi şaşkınlık ve hayretler içinde hemen sordu. "Nasıl? Nerede gördün evladım? 2-3 yıldır kayıp." "Yok canım, sen yanlış görmüşsün" diye cevap verdi. Çocuk yine kekeleyerek ve heyecanlı bir şekilde şöyle dedi. "Yok anneciğim, doğruyu söylüyorum. Sana kaç kez göstermek istedim ama adını bilmiyordum. Aynı gün karga onu su birikintisinin kenarından gagasıyla alıp ağacın dalları arasına yerleştirdi. İnanmıyorsanız gidip bakın, kendiniz de gözlerinizle görün." Setare'nin gözleri sevinç gözyaşlarıyla, kalbi ise binlerce umut ışığıyla dolmuştu. Çocuğunu bağrına basıp öperek şöyle diyordu. "Ama nasıl, nerede, ne zaman gördün? Benim aklım fikrim almıyor. Kafam durmuş gibi. Elimi ayağımı kaybettim." Çocuk şu şekilde cevap verdi. "Tam olarak hangi gün olduğunu bilemiyorum. Ama o gün gökyüzü karanlıktı ve gök deliklerle doluydu." Annesi o günün anılarını sanki bugünmüş gibi hatırlayarak sevinçle şöyle diyordu. "Haklısın oğlum. Sen o gün 4-5 aylık bir bebektin. Kalburun altından o karganın bilekliği çalma sahnesine şahit oldun ve hafızanda tuttun. Çocuk annesine bakarak kesin bir ifadeyle, "Anneciğim, ben o gün bir kalbur falan görmedim. Onun ne olduğunu da bilmiyorum. Sadece o gün gökyüzünün delik delik olduğunu hatırlıyorum. O kadar." Evet, size anlattığımız bu hikayenin bir efsane mi yoksa gerçek mi olduğunu düşünüyorsunuz? 4-5 aylık bir çocuğun bu kadar akıllı ve zeki oluşu, bu kadar tanıma ve hafızaya sahip olması mümkün mü derseniz? Belki de hikaye anlatıcıları bu hikayeyi uydurmuş. Saf insanlar da bunu ağızdan ağıza anlatmışlar. Ama her ne olursa olsun bu hikayede çocukluk ve gençlik dönemleri sürprizlerle dolu bir şahsiyetten bahsediliyor. Bir İran atasözünde, "Ortada şey olmadıkça söylenecek şey de olmaz." şeklinde bir söz vardır. Gerçekten de tüm bu akıl ve keskinlik, göklerdeki yıldızların dönüşü, gökyüzüne dizilişinin bir sonucu mudur derseniz? İnsanların mutluluklarını ve mutsuzluklarını gökyüzündeki yıldızların belirlediğini mi sanıyorsunuz? Yoksa bu daha çok insanların çalışması, çaba sarf etmesi, azim ve iradesi ve düşüncesiyle mi alakalıdır? Belki de bu ünlü İranlı çocuğun hikayesini bilmek bu sorunun cevabı olabilir. Bu çocuk Hicri Şemsi 5. yüzyılın büyük İranlı düşünürü, tam adı Hüseyin bin Abdullah bin Ali bin Sina olan İbn-i Sina'dır. Değerli dinleyiciler, İranlı büyük düşünür ve hekim İbn Sina'nın yaşam hikayesini ele aldığımız podcast serisinin ilk bölümünü dinledik. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradyo.ir web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını da takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Ulul Azm peygamberinden Hazreti Musa Aleyhisselam'ın yaşam hikayesini ele alacağız.
Hatırlanacağı üzere geçen sohbetimizde Hazreti Musa'nın büyük mucizesinin Firavun'u gaflet uykusundan uyandırmadığını ve bu mucizeleri sihir ve büyü olduğunu iddia ettiğini belirttik. Firavun yardımcıları ve danışmanlarının tavsiyesiyle Mısır'ın dört bir yanına bazı görevliler göndererek hamarat ve büyük büyücüleri Hazreti Musa'ya karşı kader belirleyici mücadele ile davet etti. Belirli günde büyücülerin belirlenen yerde bir araya gelmeleri kararlaştırıldı. Nihayet beklenen gün geldi. Firavuncular herkesi bu mücadeleyi izlemeye çağırdılar. Bu da Firavun'un kendi zaferinden emin olduğunu gösteriyor. Büyük bir kalabalık bir araya gelerek bu tarihi mücadeleyi izlemeyi bekliyordu.
Firavun ve saraydakiler kendi özel bölümünde oturdular. Şuara suresi 41 ve 42. ayetlerinde bu konuyu şöyle anlatıyor. Umarız üstün gelirlerse sihirbazlara uyarız dediler. Sihirbazlar gelince Firavun'a, eğer biz üstün gelirsek gerçekten bize bir mükafat var mı dediler. Hazırlıklar bitince büyücüler kendilerine has gururları ile Hazreti Musa aleyhisselama hitaben şöyle dediler. Ey Musa, sen kendi asanı önce mi atarsın yoksa biz mi atalım? Hazreti Musa önce onların atmasını buyurdu. Büyücüler sihir yapmak için beraberlerinde getirdikleri bazı ipler ve sopaları meydanın ortasına attılar. Yaptıkları sihirle ipler ve sopaların hareket etmiş gibi göründü. Onlar böylece halkın gözlerini büyülediler, kalplerine korku ve dehşet salarak büyük bir sihir yaptılar.
Firavun ve saraydakiler durumu böyle görünce büyük bir mutluluk ve gurur duydular. Fakat meydanın diğer tarafında Hazreti Musa ve kardeşi kalabalığın önünde duruyordu. Hazreti Musa'nın kalbin halkın kanması ve sapkınların zafer kazanmasından hafif bir korku düştü. Bu sırada Yüce Allah Hazreti Musa'nın yardımına gelerek şöyle buyurdu. Şöyle dedik, korkma ey Musa, çünkü sensin en üstün olan. Sağ elindekini, değneğini at ki onların yaptıklarını yutsun. Şüphesiz yaptıkları bir sihirbaz hilesidir. Sihirbaz ise nereye varsa kurtuluşa eremez.
Tahran Radyosu.
Artık sıra Hazreti Musa aleyhisselama gelmişti ki ilahi mucizeyi herkese göstersin. O Hazret asasını yere attı. Büyük ve korkunç bir ejderhaya dönüşerek büyücülerin tüm malzemelerini yuttu. İşte burada hakkın yüzü aşikar oldu ve batılın zayıflığı ve çaresizliği ise kendini gösterdi. Meydanda olanlardan bazıları korkudan oraya kaçarak terk ettiler. Bazıları şaşkınlık içinde hedefsizce bağırıyor, büyük bir gürültü kopartıyordu. Firavun ve etrafındakiler olup bitenden dehşete düşmüşlerdi. Hazreti Musa'nın bu çekişmedeki zaferi hiç şüphesiz Firavun'un iktidarına büyük bir darbe indirmişti.
Sihirbazlar Hazreti Musa'nın yaptığının sihirden çok öte bir şey oldu ve hiçbir insanın bunu yapamayacağını çok çabuk anladılar. Onlar bunun ilahi bir mucize olduğunu ve Hazreti Musa'nın da Allah'ın peygamberi olduğunu anladılar. Sihirbazlar arasında büyük fırtına koptu. Hepsi yegân Allah'ın karşısında secdeye kapılarak bizler alemlerin Rabbine iman ettik. Musa ve Harun'un Rabbine dediler. Onlar yaptıklarının akıbetinden hiç korkmadan kendi imanlarını açıkladılar. Tabii onların bu tutumu değiştirmeleri ve Musa'ya katılmaları Firavun tarafından beklenmedik bir şeydi.
Taha suresi 71. ayetinde şöyle buyuruyor. Firavun, demek ben size izin vermeden önce ona, Musa'ya inandınız ha? Şüphe yok ki o size sihir öğreten büyüğünüzdür. Şimdi andolsun sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çapraslama keseceğim ve mutlaka sizi hurma dallarına asacağım. Hangimizin azabı daha şiddetli ve daha kalıcıymış mutlaka göreceksiniz. Uzun bir hayatı cehalet ve sapkınlıkla geçiren sihirbazlar artık gerçeği bulmuşlardı. Taha suresinin 72 ve 73. ayetleri sihirbazların bu durumunu şöyle anlatıyor. Sihirbazlar şöyle dediler. Bize gelen apaçık delillere ve bizi yaradana seni asla tercih etmeyeceğiz. Artık sen vereceğin hükmü ver. Sen ancak bu dünya hayatında hüküm verirsin. Şüphesiz ki biz günahlarımızı ve bize zorla yaptırdığın sihri affetmesi için Rabbimize inandık. Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlı ve daha kalıcıdır.
Hazreti Musa'nın bu olaydaki zaferiyle onun davet çağrısı tüm Mısır'a yayıldı. Diğer yandan Firavun yine de Hazreti Musa'nın şaşırtıcı mucizeleriyle mücadele edemeyeceğini anladı. Bu yüzden Hazreti Musa için halkı tevhide davet yolu açılmış oldu. Bu olayın üzerinden yıllar geçiyor ve Hazreti Musa ise halkı tevhide ve yegane Allah'a davet etmeyi sürdürüyordu. Ta ki Yüce Allah tarafından yeni bir mesaj geldi. O mesaj neydi? Şuara suresinin 52. ayeti konuyu şöyle açıklıyor. Biz Musa'ya hudlarımı geceleyin yola çıkar. Muhakkak ki takip edileceksiniz diye vahyettik. Böylece Hazreti Musa düşmandan gizlice İsrailoğullarına hareket emri verdi.
Firavun ise Hazreti Musa aleyhisselamın bu hareketinden haberdar oldu. Böylece görevlilerini kentlere göndererek büyük bir ordu kurmak için halkı toplamaya çalıştı. Firavun bu şekilde Musa ve İsrailoğulları ile mücadele ederek onların Mısır'dan çıkmasını engellemeye çalışıyordu. Firavun'un askerleri geceleyin hızla onları takip etti. Güneşin doğuşu ile Hazreti Musa aleyhisselamı izleyenlere ulaştı. İki grup karşı karşıya gelince İsrailoğulları Firavun askerleri tarafından yakalandıklarını düşündüler. Zira karşılarında deniz ve deli dalgaları, arkalarında ise Firavun'un tam peçizatlı, acımasız ordusu vardı. Fakat Hazreti Musa sakin görünüyordu. Korkan kalabalığa hitaben, "Hayır, Rabbim şüphesiz benimledir, bana yol gösterecektir," dedi.
O kader belirleyen anlarda nihai emir Yüce Allah tarafından geldi. Allah-u Teala Hazreti Musa'ya vahiy ederek elindeki asayı denize dokundurmasını emretti. Hazreti Musa asasını denize vurdu ve o anda inanılmaz bir sahne yaşandı. Denizin suyu birdenbire yarıldı ve her iki taraf muazzam bir dağ gibi birikti ve ortasında kara göründü. İsrailoğulları oluşan yolda harekete başladı ve diğer taraftan sağ salim denizden çıktı. Bu arada bu olayı şaşkınlıkla izleyen Firavun ve ordusu yine gururları yüzünden bu ilahi mucizeyi göremediler. Onlar Hazreti Musa ve izleyenlerini takip ettiler ve böylece kaderlerinin sonucuna doğru ilerlediler. Onlar da İsrailoğullarının gittikleri yoldan hareket etmeye başladılar. Fakat bu anların onların yaşamlarının son anları olduğundan gafildiler.
İsrailoğullarından son insan da denizden çıkıp firavuncular yola girdiğinde Yüce Allah'ın emriyle sular eski haline döndü. Aniden büyük dalgalar oluştu. Firavun ve ordusunu tıpkı saman gibi savurdu, darmadağın etti. Bir anda her şey sona erdi. Kullar özgürlüğüne kavuştu. Firavun, o zalim ve sapkın hükümranın defteri adeta dürüldü. Firavun hükümetinin devrilmesi ve İsrailoğullarının kurtarılışı ardından bu kavim birçok macera yaşadı. Bunlardan biri ise Hazreti Musa aleyhisselamın Allah'a ibadet etmek için Tur Dağı'na gitmesiydi.
Bu macerada Hazreti Musa'nın Tur Dağı'na giderek orada 30 gün kendi Allah'ına ibadet etmesi ve Tevrat levhalarına hükümlerini de getirmesiydi. Hazreti Musa aleyhisselam buluşma yerine gitmeden evvel kardeşi Harun'a hitaben şöyle buyurdu. Benim halefim olarak kavmimin yanında kal, onları doğru yola yönlendirmeye çalış ve sapkınların yolunu izleme. Hazreti Musa daha sonra Tur Dağı'nın yolunu tuttu. 30 gün boyunca orada kaldı ve Yüce Allah'a ibadet ve dua etmekle meşgul oldu. 30 gün sona erince Yüce Allah'ın emriyle 20 gün daha bu süre uzatıldı. 40 gün bitince Yüce Allah, buluşma yerinde kendi kural ve şeriatını Hazreti Musa'ya nazil etti. Kur'an-ı Kerim bu konuyu A'râf suresinin 144. ayetinde şöyle anlatıyor. Allah, ey Musa, vahiylerim ve konuşmam da seni insanlar üzerine seçkin kıldım. Öyleyse sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol, dedi.
Diğer yandan Hazreti Musa aleyhisselamın yokluğu 30 günü aşınca İsrailoğulları onun sözünde durmadığını söylediler. Bu arada Samiri adındaki biri bu durumu suistimal ederek halkı kandırdı. O bir buzağı yaptı ve halkı da buzağıya tapmaya çağırdı. Yüce Allah Hazreti Musa'yı buluşma yerinde olup bitenlerden kavminin Samiri tarafından saptırıldığından haberdar etti. Bunun üzerine Hazreti Musa öfke dolu ve üzgün bir halde halkına döndü. Ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Ayrılışımdan sonra çok zaman mı geçti? Yoksa üzerinize Rabbinizden bir gazap inmesini mi istediniz? de bana verdiğiniz söze uymadınız ve buzağıya taptınız, dedi.
Gerçi Hazreti Musa'nın kardeşi ve halife Harun, halkın sapmaması için çok çalıştı. Fakat onun bu işleri onlarda etkili olamadı. Ona muhalefet ettiler ve Musa dönene ve ondan hakemlik yapmasını isteyeceğimize kadar biz buzağıya tapmaya devam edeceğiz, dediler. Hazreti Musa Turdan'dan dönüp kavminin saptığını görünce Harun'a itiraz ederek onların saptığını görünce sana beni izlemene ne engel oldu? Acaba emrime karşı mı geldin, dedi. Harun ise Taha suresinin 94. ayetinde ise şöyle karşılık veriyor. Harun, ey anam oğlu, saçımı sakalımı çekme. Şüphesiz ben İsrailoğullarının arasını açtım, sözüme uymadın demenden korktum, dedi. Harun eğer savaşırsa bu Hazreti Musa'nın emrine aykırı olduğunu sandığını belirterek şöyle devam etti. Bu kalabalık beni zayıflattılar ve neredeyse beni öldürüyorlardı. Böylece Harun suysuz olduğunu ispatladı.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Gelecek programda Ulul Azm peygamberlerin yaşamlarıyla ilgili bir başka bölümü sizlere aktarmaya çalışacağız.
Arzu ettiğiniz takdirde programlarımızı internet sitemiz www.parsveri.ir'den veya Tarın Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz. Bu arada lütfen istek, görüş ve eleştirilerinizi de turkish@ws.irib.ir adresinden bize ulaştırabilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, Heft Evrenk adlı programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Mazenderan ilindeki son gezimizde Mazenderan müziğine özgü bazı müzik aletlerini tanıyacağız. Ve Mazenderan'ın Hint asıllı kavimlerinden ve bu bölgenin müziğine olan etkilerinden bahsedeceğiz. Ve programın sonunda güzel bir Mazenderan ninnisi dinleyeceğiz.
Son birkaç program boyunca Mazenderan'daki farklı müzik türlerini tanımanın yanı sıra bu bölgedeki bazı önemli enstrümanları da tanıdık. Mazenderan'ın antik müziğinden kalan enstrümanlardan birine kırne denir. Kırne, bu şehir bölgesinde yaygın olan tekne çalgısına çok benzeyen kamışlı üflemeli çalgılar ailesindendir. Bu enstrüman 300 yıldan fazla bir süredir unutulmuştu ve Mazenderan'daki Amul şehrinin yıkıntılarında bulunduktan sonra yeniden canlandırıldı.
Kırne 5 santimetre olup iki ana parçadan oluşmaktadır. Ana gövdesi kamıştan yapılmıştır ve dibine inek boynuzundan yapılmış konik bir kısım takılmıştır. Kırne bugün Mazenderan bölgelerinin müzik gruplarının çoğunda kullanılmaktadır. Bu çalgı daha çok düğün törenlerinde deserkuten çalgısı ile birlikte çalınır. Şimdi deserkuten eşliğinde kırne enstrümanının güzel sesini dinleyeceksiniz. Demiş olduğunuz müzik Mazenderanlı sanatçı çifti kırne çalan Perviz Abdullahi ve deserkuten çalan eşi Güldeste Zare tarafından icra edildi.
Mazenderan köylerinde geleneksel bir düğüne giderseniz kesinlikle kadın çevrelerinde çalınan müziğin farklı bir türünü duyacaksınız. Köy kadınları basit enstrümanlarla çalıp heyecan ve coşku yaratır. Bu basit araç bir çeşit leğenden başka bir şey değildir. Bu araca teşte lak denir. Geçmişte daha çok kullanılan lak, Mazenderan'da tahılları temizlemek için tepsi olarak kullanılan, ayrıca sofra başında içine pişmiş pirinç dökülen vesaire bir tür ahşap kaptır. Bu tür çalma leğen nevazi, leğen çalma denir. Günümüzde köylü kadınlar leğen çalmak için büyük metal tepsiler veya metal leğenler kullanıyor ve çalarken kulağa daha çekici gelmesi için üzerine bir fincan tabağı ve birkaç madeni para atıyorlar.
Leğen çalma, Mazenderan'daki güzel kültürel tezahürlerden biridir. Mazenderan'daki müzik sanatı hocalarından biri Said Celal Muhammed'i bu enstrümanı Mazenderan müziğinde kullanmaya çalışmış ve onu kırne, karnay gibi diğer enstrümanlarla birlikte güzel bir şekilde sergilemeye çalışmıştır. Teşte La Keketen grubundaki Mazenderanlı kadınların leğen çalımını hep birlikte dinleyelim.
Müzik, diğer birçok sanat ve kültür gibi farklı ortamlardan ve kültürlerden etkilenir ve değişir. Mazenderan müziğinde de müzisyenlik yapan Hint kökenli kavim, Mazenderan müziğinin korunmasında ve aktarılmasında çok etkili olmuştur. Mazenderan halkı bu kavme Godar der.
Godarlar bir dönem göç etmek zorunda kaldılar. Bazı tarihçiler bu konunun 5. Behram'ın saltanat dönemiyle ilgili olduğunu düşünürler. Hamdullah Mustafa diyor ki, Behram döneminde mutrıpların işi arttı. Öyle ki mutrıplar artık günde 100 dirhemle yetinmezdi. Behram-ı Gur Hindistan'dan mutrıplık için 2000 çingene getirdi. Ve bu çingenelerin nesli İran'da hala mutrıplık yapıyor. Godar kavmi sanatçıları Doğu Mazenderan müziğinin gelişmesinde ve evriminde oynadıkları önemli role ek olarak Doğu Mazenderan müziğinde Mazenderan müziğinin Godar anlatımı olarak adlandırılan benzersiz bir üslubun anlatıcılarıydı.
Tahran Radyosu.
Godarlar Kuzey, Horasan, Türkmen Sahra ve Ketul bölgesinin müziğinin bazı özelliklerini Mazenderan'ın doğusundaki bölgelere aktarmışlar. Ayrıca Türkmen ve Kuzey Horasan müziğinden dutar ve kamança gibi bazı çalgıların aktarılmasında çok etkili olmuştur. Dudak melismaları icra etmek Godar özelliklerinden ve anlatılarından biridir. Aslında melismaları dudaklarıyla icra eden herhangi bir şarkıcının Godar'ı olduğu söylenebilir.
Godar kavminden Mazenderan'ın önde gelen müzisyenlerinden biri rahmetli Nizam Şikarçıyan'dır. Şikarçıyan bölgedeki en önemli ve özgün Godar müzisyeni olarak kabul edilir. Faaliyet gösterdiği yıllarda Doğu Mazenderan müziği üzerinde büyük bir etki bıraktı ve Mazenderan'ın özgün müziğini yok olmaktan kurtardı. Şimdi Üstad Nizam Şikarçıyan'ın icrasıyla Derviş melodisini dinleyelim. Üstad Nizam Şikarçıyan'ın sesi ve kamança çalımıyla Derviş adlı güzel Mazenderan müziğini birlikte dinledik.
Mazenderan müziği köklü bir müzik olarak bilinir ve icra edilen ezgiler daha çok aynı bölgeye betimler. Mazenderan ezgileri her dinleyicinin Mazenderan geleneklerini iyice tanımasını sağlar. Mazenderan'da bu ilin kültürel ve geleneksel meselelerini iyi bir şekilde ve nesilden nesile yerel şarkılar şeklinde başkalarına aktarabilen birçok usta var.
Mazenderan müziğini iyi bilen ve halk tarafından faaliyet göstermiş olan Mazenderan müziğinin büyüklerinden Muhammed Rıza İshaki Gürci, Ebul Hasan Hoşro, Seyyid Cemal Muhammedi, Nur Muhammed Talebi, Nurullah Alizade ve Aşkali Şikarçı sayılabilir. Bu kişilerin her biri üslup sahibi olan Mazenderan müziğinin büyükleri olarak bilinir.
Doğduğumuz andan itibaren hepimizin birlikte büyüdüğü en eşsiz müziklerden biri de ana dilimizde bulunan ninnilerdir. Ninni, belirli bir bölgeye özgü olmayan popüler ve evrensel bir şarkıdır. Ninniler binlerce yıldır çocukların kulağına fısıldanan, geçmişin zengin kültürünü müziğin diliyle aktaran huzur verici bir müziktir. Bir annenin çocuğu için umutlarından ve hayallerinden endişelerine kadar farklı temaları olan bir ninni çocuğu sakinleştirir, ona ve anneye keyifli bir uyku sağlar. Tatlı Mazenderan dilinde ve Banu Melik sesiyle güzel Maman Geri ninnisini dinleyin.
Değerli dinleyiciler, Hayata Renk isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Tekrar beraber oluncaya dek mutlu ve esen kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 1950 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9650 kilohertz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.